Ayrım 14.
Her tübenin bir subay komutasında 30 askerden kurulu birkaç akıncı kolu vardı. Bunlar numaralarıyla anılıyorlardı. Bu serden geçli kollar Yunan birliklerinin gerilerine sarkıyor, aralarına sızıyor, telefon ve telgraf hatlarını kesmek, ikmal kollarını vurmak için canlarını cömertçe tehlikeye atıyorlardı. Akıncılar cephe komutanlığının emri gereğince orduya katılmayıp düşman cephesinin gerisinde dağlarda kalacak, binbir tehlike içinde düşmanla çarpışmayı sürdüreceklerdir. Yunan işgaline uğrayacaklarını anlayan köyler ve kasabalar halkından imkanı ve dermanı olanlar göç yoluna düştüler. Gecikenler Yunan birliklerinin ortasında kalacaklardı. Yunan ordusu yine Türk köylerini yakmaya başlamıştı. TBMM Başkan Vekili Doktor Adnan Bey, efendim dedi, gündemimizde Bakanlar Kurulu Başkanımızın düşman mezalimi hakkında açıklaması var. Buyurun Paşa Hazretleri. TBMM'nin küçük toplantı salonundaki boyasız ve cilasız sıralar milletvekilleriyle, iki yandaki balkonlar dinleyiciler ve gazetecilerle doluydu. Savaşın başlamış olması dolayısıyla hava elektrikliydi. Fevzi Paşa kürsüye çıktı, mırıltılar sürüyordu. Önce başlayan düşman taarruzu hakkında bilgi vermek istiyorum. Mırıltılar kesildi. Fevzi Paşa cephe durumunu açıkladı, savaşın birkaç gün sonra kesin safhaya gireceğini belirtti. Sözü Yunan zulümlerine getirdi. Geçen gün meclisimizde düşman mezalimi hakkında uzun tartışmalar yapıldı. Gerekirse bizim de onun gibi davranmamızı teklif edenler oldu. Bu konuyu Bakanlar Kurulu'nda görüştük. Düşman ordusu gerçekten her yenilginin acısını gerideki masum ve silahsız insanlardan çıkarmayı, köyleri yakıp yıkmayı şiar edinmiştir. Ama efendiler, bizim askerimiz yüzyıllardan beri intikamını savaş meydanında almayı öğrenmiş bir askerdir. Onun için yüce heyetinizden istirham ediyoruz. Düşmanın seviyesine inmeyelim. Alkışlar ve bravo sesleri yükseldi. Öfkeli bir milletvekili yanındakine, müttefikler Anadolu'da işlenen cinayetleri bilmiyorlar mı dedi. Biliyorlar, İzmir'e çıktığında Yunan tümeni ve İzmirli Rumlar öyle şeyler yaptılar ki bir kurula inceletmek zorunda kaldılar. İzmit ve Gemlik arasındaki Yunan mezalimini incelemesi için de bir Kızıl Haç kurulu yolladılar. Kurullar bu iki yerde yapılan insanlık dışı hareketleri sapladı ve rapor etti. İnsan sanır ki Avrupalılar kıyameti koparacaklar. Tersine örtbas ettiler. Her şeyi sessizliğe gömdüler. Ayın görünmeyen yüzü gibi, batının da görünen parlak yüzünün arka yanı kapkara. Eğitim Bakanı Hamdullah Supi ile Mazhar Müfit Beyler sessizce dışarı çıktılar. Meclis Başkanlığı odasının kapısı önünde Salih Bozok'la Yarbay Salih Omurtak alçak sesle konuşuyorlardı. Hamdullah Supi Bey, Reis Paşa'yı görebilir miyiz diye sordu. Salih Bozok, çalışıyordu ama sizi bekletmek istemez dedi, buyurun. Kapıyı vurup açtı, yol verdi. Mustafa Kemal Paşa masanın üzerine serilmiş bir harita başındaydı. Oldukça düşünceli bir hali vardı, girdiklerini fark etmedi. Hamdullah Supi Bey seslenmek zorunda kaldı. Paşam, başını kaldırdı, görünce gülümseyerek ayağa kalktı, ellerini sıktı, buyurun. Oturmadılar. Hamdullah Supi Bey, vaktinizi almayacağız dedi. Mazhar Müfit Bey'in başkanı olduğu Öğretmenler Derneği birkaç gün sonra Ankara'da toplanacak. 200'den fazla öğretmen katılıyor. Fakat Fevzi Paşa'yı dinleyince tereddüte düştük. Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim. Mustafa Kemal Paşa, hayır, hayır, ertelemeyin dedi. Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım. 12 Temmuz'da Yunan ordusunun stratejik yayılması anlaşılmıştı. Cephe komutanlığı ihtiyatındaki tümenleri Albay Fahrettin Altay komutasında 5. grup olarak örgütledi. Bu yeni grubu hızla 1. ve 3. gruplar arasındaki kesime, Kütahya kuzeyine sürdü. 4. gruba da demir yoluyla bir tümen yolladı. 12. grubun Afyon kuzeyindeki tümeniyle süvari tugayı plan gereğince bir gerideki hatta çekildiler. Güney tümenler grubu da Afyon önündeki mürettep tümene çullanmıştı. Direnen tümeni çekilmeye zorladı ve karanlığın basmasına rağmen takip etti. Mürettep tümen cephe emrine uyarak Afyon doğusuna ve güneyine çekildi. 13 Temmuz sabaha karşı 12. Yunan tümeninden bir alay Afyon'a girdi. Her saat biraz daha yaklaşan top ve makineli tüfek sesleri yüzünden gece Afyonluların gözüne uyku girmemiş, bazı Türk birliklerinin şehrin doğusuna doğru çekildiklerini görmek Türkleri kahretmişti. Başlarına gelecekleri 3 ay önceki işgalden biliyorlardı. Yunan alayının silah ve boru sesleriyle Afyon'a girmesi Rumları ayağa kaldırdı. İlahiler, marşlar ve şarkılar söyleyerek Yunan bayraklarını sallayarak hükümet alanına doldular. Coşku sarhoşu bir subay ilk gelen kafilenin önündeki Rum'un taşıdığı bayrağı kapıp havaya kaldırdı. İşte bayrağımız 3 ay sonra yine Afyon'da, yakında Kütahya'da, Eskişehir'de, Ankara'da ve İstanbul'da dalgalanacak. Yaşasın Büyük Yunanistan, yaşasın Yeni Bizans İmparatorluğu, yaşasın Kralımız 12. Konstantin. Kalabalık çığlık çığlığa kendinden geçti. Durum 4. ve 12. gruplar kesiminde kritikleşmişti. Çeşitli önlemler alındı. Ayrıca 3. gruptan Yarbay Nazım'ın 4. tümenini çok acele 4. gruba yollaması istendi. Ama 3. grup komutanı Albay Arif bu emri 12 saat bekletecek, üstelik tümenin 3. alayında bir gün sonra yollayacaktır. Bu sebepsiz safsaklama felakete yol açacaktır. Yunanlar kuzeyde oyalama savaşı yapıyordu. Asıl sonuç yeri Türk cephesinin güney kanadıydı. 1. ve 2. Yunan kol orduları kuzeye yöneldiler ve taarruza geçtiler. Taarruzları gece de sürdü. Andreas'ın 12. tümeniyle süvari tugayı da Türk sol kanadının yanına taarruz etmek ve arkasına dolanmak için yönlerini kuzeye çevirmişlerdi. Böylece ertesi gün bu kesimde Yunanlılar 180 top ve 40 bin kişi toplamış olacaktı. Türkler ise bu kesime 113 top, parça parça 30 bin asker yetiştirebilecekti. Savaş kesin safhaya girmişti. 14 Temmuz günü çok hızlı başladı. Subaylar takviye birliklerini güney kesimine yetiştirmek için istasyonlarda çırpınıyorlardı. Bindirme ve indirme istasyonları mahşeri andırıyor, katarlar ard arda ve tıklım tıklım hareket ediyorlardı. Türk ordusu zamanla yarış ediyordu. Savaş güneyde 4. ve 12. grup cephelerinde taarruz ve karşı taarruzlar halinde ve çok kanlı sürdü. Karşılıklı süngü hücumları yapılıyor, tepeler bir alınıp bir veriliyordu. Bir tepe bir saat içinde 11 kez el değiştirdi. Bugün 12. grup mevzilerini korumak için bütün ihtiyatlarını cepheye sürmek zorunda kalacak, iki alay komutanı şehit olacaktı. Albay Arif Bey'in hareketini geciktirdiği 4. tümen iki alayıyla Çekürler istasyonuna ancak öğleden sonra gelebilmişti. Tümen yürüyüşe geçti. Daha da güneye kaydırılmış olan bir tümenin bıraktığı mevzilere yerleşip Yumruçal-Nasuhçal hattını savunacaktı. Yumruçal ve Nasuhçal tepeleri 1800 metre yüksekliğinde bir tepeler zincirinin iki ucuydu. Bırakılmış siperler, makineli tüfek yuvaları, top mevzileri, sığınaklar, yollar inceleniyor, birliklerin görevleri belirleniyor, toplar ve makineli tüfekler yerleştiriliyor, mesafe ayarları yapılıyor, keşif birlikleri çıkarılıyor, telefon ve telgraf hatları çekiliyordu. Tümen aç gelmişti, akşam yemeği için kazanlar ateşe kondu. Gece yarısı yaklaşırken 4. grup komutanı Albay Kemalettin Sami Bey telefon etti. Nazım Bey, yerleşebildiniz mi? Yerleştik sayılır. 58. alayım mevziye girdi. 40. alayım da Yumruçal'da mevziye girecek. Ama bu alay tümenime yeni verildi. Eğitim düzeyi düşük. Komutanına da güvenmiyorum. Sabah erkenden o kesime gidip duruma bakacağım. Düşman iyice yakınınızda. Yarın senin mevzilerine taarruz edebilir. Göreyim seni Nazım. Düşmana adım attırma. Yarbay Nazım keşke 3. alayım da burada olsaydı dedi. Ama merak etmeyin. Tümenim gerekirse kendini feda etmeye hazırdır. Allah yardımcınız olsun. Nazım Bey, emir subayı Nimet'e sabahla ilgili gerekli emirleri verdi. Sonra karargah emrinde tuttuğu yüzbaşı Faruk'a, savaşmak istiyordun dedi. İşte beklediğin gün geldi. Yarın senin komutanlığında bir müfreze düzenleyip şu 40. alayı takviye etmeni isteyeceğim. Sabah sen de bizimle gel, çevreyi bir gör. 15 Temmuz Cuma sabahı gün doğarken Yarbay Nazım, Kurmay Başkanı Binbaşı Şerafettin, Yüzbaşı Faruk, Emir Subayı Nimet, bazı karargah subayları atlandılar. Tümen süvari takımıyla birlikte Yumruçal kesimine hareket ettiler. Orman yollarından geçerek Yumruçal mevzilerinin önüne geldiler. Az ileride bir tepe vardı. Tepede kimse yoktu. Oysa mevziin güvenliği için bu tepenin mutlaka tutulmuş olması gerekirdi. Alay komutanının bu zorunlu önlemi aldırmadığı, tembellik edip bugüne ertelediği anlaşılıyordu. Atlardan indiler, süvari takımı geride beklemekteydi. Olacak iş değil, düşman bu tepeyi ele geçirirse mevzi nasıl savunulur? Yarım gün daha erken gelebilseydik bu eksikleri vaktinde görüp düzelttirebilirdik. Uzaktan top sesleri geliyordu. Süvari takımı komutanına, takımın da hemen tepeyi tut diye emir verdi. Düşman taarruza geçerse alaydan birlik gelene kadar burayı ne pahasına olursun savunacaksın. Şimdi alaya gidip o tembel, cümlesini tamamlayamadı. Bir Yunan müfrezesi sabaha karşı bu kesime sızmış, gelenleri görünce yakındaki ağaçlığa sinmişti. Bir makineli tüfek birdenbire ölüm yağdırmaya başladı. Kuşlar korku içinde uçuştular. Vurulan biçilmiş başak gibi düşüyordu. Her şey bir dakika içinde olup bitti. Geride bekleyen süvari takımı öfke çığlıkları atarak ormana hücum etti. Nazım Bey'in emir çavuşu Eyüp atıldı. Komutanını kucağına alıp atına bindi. Deli gibi sürdü. Yarbay Nazım'ın kara gözlü beyaz atı da peşlerine takıldı. Genç komutan göğsünden ve elinden yaralanmıştı. Göğsünün sol yanındaki kan lekesi gittikçe büyüyordu. Eyüp çavuş bir yandan atı uçuruyor, bir yandan da sesi şefkat ve ümitle titreyerek ''Ne olur dayan'' diye yalvarıyordu. ''Allah aşkına dayan, sakın ölme kumandanım, ellerinden öperim ölme, kurban olayım dayan.'' Ağaçların arasından sızan ışık oklarını biçerek, tepeleri rüzgar gibi aşarak, peşinde beyaz at tümen karargahına geldi. Tümen doktoru ilk tedaviyi yaptı, durumu ağırdı. Nazım Bey'i Eskişehir Hastanesi'ne yetiştirmek için atlı bir can kurtaran arabasıyla Çekürler istasyonuna indirdiler. Yarbay Nazım'ın gözleri hafifçe aralandı. Eyüp Çavuş sevinç içinde yaşıyor dedi. Ama Nazım Bey son anlarını yaşıyordu. Durmayan kan göğsünü saran sargıya yayılmaktaydı. Fısıltıyla, tepeyi tuttular değil mi diye sordu. Bir subay, evet efendim dedi gözleri yaşararak, müsterri olun. Arkadaşlar iyi mi? Hepsi iyi, çok iyi. Başında diz çökmüş olan Eyüp Çavuş'a baktı. Belki okşamak için sağ elini oynatmaya çalıştı, ancak kıpırdatabildi. Canının son kırıntısını harcayarak, asıl siz dayanın çocuğum diyebildi. Başı yavaşça sağına yaslandı ve öylece kaldı. Eyüp Çavuş ciğerleri parçalanarak haykırdı. Hayır! Süvarilerin hücuma kalkan Yunanların elinden mucize halinde kurtarıp kaçırabildikleri bazı ağır yaralı karargah subayları da istasyona getirilmişti. Acele hazırlanan bir trenle Eskişehir'e sevk edildiler. Nazım'ın beyaz atı da trenin yanında koşmaya başladı. Arazi trenin yanında koşmasını engelleyince at bir süre trenden uzağa düşüyor, yol el verince yeniden Nazım'ın bulunduğu vagonun yanında beliriyordu. Haber cephe karargahını kedere boğdu. İsmet Paşa kurmay başkanına, bu kuşak dedi, vatanından başka sevgili bilmemiştir. Gözlerini sildi, Ankara'ya bildirin. Mustafa Kemal Paşa Çankaya'daki çalışma odasında ertesi gün kongrede yapacağı konuşmayı hazırlıyordu. Manevi çocuğu Abdurrahim de bir koltuğa yan oturmuş resimli bir dergiye bakıyordu. 11 yaşındaydı. Mustafa Kemal Paşa bu Vanlı, şirin, akıllı Kürt çocuğunu 5 yıl önce doğuda 16. Kolordu komutanı iken görmüş, kimsesiz olduğunu anlayınca evlat edinmiş, İstanbul'a geldiğinde annesine emanet etmişti. Okul tatil olunca da bu yaz başında Ankara'ya yanına aldırmıştı. Fikriye sessizce içeri girdi, bekledi. Bir şey mi var Fikriye? Fikriye'nin yüzünden bütün kanı çekilmiş gibiydi. Evet paşam, kötü bir haber var. Salih Bey üzülürsünüz diye söylemeye cesaret edemiyor. Nerede o? Kapıda. Mustafa Kemal Paşa, Salih gel diye seslendi. Salih bozuk içeri girdi, durdu. Ne var, ne oldu? Şimdi Fevzi Paşa telefon etti. 4. Tümen Karargah kadrosu felakete uğramış. Ne demek o? Kurmay Başkanı Binbaşı Şerafettin Bey yaralı olarak düşman eline esir düşmüş. Çoğu şehit olmuş efendim. Askerler ancak birkaç yaralı subayı kurtarabilmişler. Mustafa Kemal korkarak sordu. Nazım? Salih ağlamaya başladı. Mustafa Kemal Paşa donup kaldı, sonra zorlukla. Gel biraz yürüyelim dedi, bahçeye çıktılar, büyük ağaçların altında yürüdüler. Uzun bir sessizlikten sonra Mustafa Kemal Paşa, yarınki kongreye birkaç kadın öğretmen de katılacak dedi. Bunu duyan bazı milletvekilleri karşı çıktılar. Şu zavallı kafaya bak, bu çağ dışı, dünyaya kapalı, Alaturka, ilkel kafalar yüzünden bugün bu haldeyiz. Başka yolu yok, kendimizi yenilemek, ilerlemek, günümüz uygarlığına ayak uydurmak, onlarla eşit duruma gelmek, bunu sağlamak için de bu donmuş, durmuş, uyuşmuş kafaları değiştirmek zorundayız. Yoksa bugün kurtulsak bile yarın yine ayak altında kalırız. Kurbanlık koça döneriz, yem oluruz. Yine rahat rahat sömürürler. Bugün yaptıramadıklarını ileride yine yaptırmaya çalışırlar. Yine bir sürü işbirlikçi bulurlar. Uğrunda birçok çocuğumuz gibi Nazım'ın da canını verdiği bu büyük mücadele boşa gitmiş bir gayret olur. Komutanı ve komuta kurulu savaş dışı kalmış olan 4. Tümen sarsılıyordu. 40. alay saat 11'de Yumruçalı boşalttı. Dağınık bir şekilde geriye çekilmeye başladı. Taarruz eden Yunan tümeni 4. grubun savunma mevzilerini bu bölümünü de eline geçirdi. Bir başka Yunan tümeni de Nasuhçal'a taarruza geçmişti. Ama 4. tümenin 58. alayı her türlü özveriyi göstererek mevziini kararlılıkla savunmaktaydı. 4. grup komutanı Kemalettin Sami Bey bu kesimdeki tehlikeli gelişmeyi durdurmak için elindeki son küçük birlikleri de takviye için yolladı. Yunan taarruzları büyük fedakarlıklarla kırıldı. 12. grupta ordu sol kanadını kuşatmaya çalışan Yunan birliklerine karşı biraz dağınıkça ama kanını esirgemeden direniyordu. Savaşın yaman koşulları içinde 4. grup ile 12. grup arasında tehlikeli bir boşluk oluşmakta, Andreas'ın tümeni bu boşluğa sokulmaktaydı. Bütün cephede Yumruçal'ın bir bölümü dışında şimdilik esas savunma hatları ayaktaydı. Yunan birliklerinin dağılımı ve hareketleri amacı açıkça belli ediyordu. Cepheyi yarıp Türk ordusunun arkasına düşerek bütün yolların toplandığı Eskişehir'e ulaşmak. Bu durum çekiliş yolu kesilecek olan Türk ordusunun sonu demekti. Sağ kanattan bir tümen daha alındı. Tümen birkaç saatlik bir dinlenmeden sonra hızla Seyit Gazi'ye yürüyecekti. 12. grup çekildiği hattı kesin olarak savunacaktı. Gece boyunca özellikle 4. grup cephesinde çatışmalar zaman zaman sürmüş, yer yer boğuşmaya dönmüştü. Çok yoğun bir topçu ateşinden sonra savaşçı sayısı ve ateş gücü üstün iki Yunan kolordusu 16 Temmuz sabahı şiddetle taarruza kalktılar. Dördüncü grubun güney kesimi cehenneme döndü. Prens Andreas'ın 12. tümeni 4. ve 12. gruplar arasında oluşan boşluktan sızarak savunma hattının sol yanına yaklaştı. Kırmızı Tepe'yi ele geçirdi. Buradan Yumruçal, Nasuhçal mevzilerinin gerileri toplarla rahatça dövülebilirdi. Saat 11'e doğru Nasuhçal'ın çevresindeki Türk cephesi dalgalanmaya başladı. Nazım Bey ile birlikte ağır yaralı olan iki kurmay subay, yüzbaşı Faruk, emir subayı Nimet ve süvari takımı komutanı da Eskişehir Hastanesi'ne getirilmişlerdi. Halide Yedip'in Nazım Bey'i o halde görmesini istemeyen başhekim ancak bir saat sonra vedalaşmasına izin verdi. Koridora yatırılmış yaralılar ırmağı içinden geçtiler. Koridorun sonuna doğru yürüdüler. Son kapının yanında Nazım'ı getirmiş birkaç bitik asker vardı. Çömelip sırtlarını duvara dayamış bekliyorlardı. Biri de Eyüp Çavuş'tu. Halide Edip'i tanırdı. Gözlerinden ip gibi yaş inerek ayağa kalkıp selam durdu. Başhekim odanın kapısını açtı. Halide Edip'e yol verdi. Oda loş ve serindi. Nazım Bey'i ayaklı bir sedyeye yatırmış, üzerine büyük bir Türk bayrağı sermişlerdi. Halide Edip yavaşça bayrağı kaldırdı. Şehit Nazım Bey kalpağı ve göğsü kapalı üniformasıyla yatıyor, elleri göğsünde huzur içinde uyuyordu. Nazım'ın elini kardeş kardeşe veda eder gibi okşadıktan sonra bayrağı usulca örttü, dışarı çıktı. Beyaz at karşıdaki boş alanda gözlerini ümitle hastaneye dikmiş bekliyordu. Ne yem yiyor ne kimseyi yanına yaklaştırıyordu. Ameliyatı sona eren yüzbaşı Faruk'u koğuşa taşıdılar. Yarı baygındı. Nesrin büyükçe bir ilaç kutusundan yaptığı bir yelpazeyi sallayarak onu serinletmeye çalışıyordu. Yunan uçakları istasyonu bombalamaya başladılar. Biri alçalarak hastaneye bir bomba bıraktı. Bomba ıslık çalarak düştü, büyük bir gürültüyle avluda patladı. Koğuşun camları parçalanınca Nesrin korumak için Faruk'un üstüne kapandı. Hava kararırken uçaklar çekildiler. Nazım Bey'in cenazesi akşam treniyle Ankara'ya yolcu edilecek, güzel beyaz atı bir daha gören olmayacaktı. Öğretmenler Kongresi Öğretmen Okulu'nun salonunda toplanmıştı. Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver'in kısa açış konuşmasından sonra Mustafa Kemal Paşa kürsüye geldi. Ön sırada milletvekilleri ve bakanlık yöneticileri oturuyorlardı. Bütün arka sıralar kalpaklı erkek öğretmenlerle doluydu. Üçüncü ve dördüncü sıranın sol yanında sıkma başlı 10 kadar kadın öğretmen yer almış, arkalarındaki, önlerindeki ve yanlarındaki koltuklar boş bırakılmış, böylece kadınlarla erkekler birbirlerinden ayrılmıştı. Bu ilkel görünüp Mustafa Kemal Paşa'yı rahatsız etti. Bu yüzden konuşmaya durgun bir sesle başladı. Muhterem hanımlar, efendiler! Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı savunmak üzere toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi burada, Ankara'da açıldı. Bugün Ankara, Milli Türkiye'nin milli eğitimini kuracak olan Öğretmenler Kongresi'ne sahne olmakla iftihar duymaktadır. Derin bir idari ihmalin devlet varlığında açtığı yaraları sarmak için en büyük çalışmayı hiç şüphesiz eğitim için yapmamız gerekiyor. Şimdi maddi ve manevi bütün güç kaynaklarımızı düşmanlara karşı kullanıyoruz. Ancak bu savaş günlerinde bile dikkat ve özenle işlenip çizilmiş bir milli eğitim programı yapmaya emek sarf etmeliyiz. Milli eğitim programı derken hurafelerden, yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün tesirlerden uzak, tarihi ve milli seciyemize uygun bir kültürü kastediyorum. Salih Bozok salonun kapısının karşısındaki sıra başında oturuyordu. Kapı aralandı, boşlukta Yarbay Salih Omurtak göründü, dışarı geldiği işaret etti. Önemli bir şey olmalıydı, Salih Bozok dışarı süzüldü, hayrola? Dördüncü grup cephesi Yumruçal Nasuhçal arasında yarıldı. Düşman ordu içine sızıyor. Paşa hemen genelkurmaya gelse çok iyi olacak. İçeri gel. İçeri girip konuşmanın bitmesini beklediler. Milletimizi yetiştirmek gibi kutsal bir görev yüklenmiş olan gelecekteki kurtuluşumuzun yüce öncüleri, kadın ve erkek öğretmenlerimiz hakkındaki saygı duygularımı bir kere daha belirtmek istiyorum. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkar oldukları tarihten de bilinir. Silahıyla olduğu gibi kafasıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Her türlü güçlüğü göze alarak bu yolda sarsılmadan yürüyeceğinize inanıyorum. Göreviniz çok önemli ve hayatidir. Bunda muvaffak olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim. Herkes alkışlayarak ayağa kalktı. Paşa kürsüden ayrılırken Salih Omurtak hızla yaklaştı, selam verdi. Alkış şakırtıları içinde haberi fısıldadı. Milletvekilleri ve bakanlık ileri gelenleri Mustafa Kemal'in çevresinde toplanmaya başlamışlardı. Anladım ama önce yapmam gereken önemli bir iş var, sonra birlikte gideriz. Aranarak Mazhar Müfit Bey diye seslendi. Mazhar Müfit Bey yaklaştı, buyurun efendim. Mustafa Kemal Paşa sesini herkesin duyacağı kadar yükseltti. Kongreyi hanım öğretmenlerimizi çağırdığımız için sizi kutlarım. Ama hanımefendileri niye böyle ayrı oturttunuz? Sizin kendinize mi güveniniz yok yoksa Türk hanımlarının faziletine mi? Bir daha böyle bir ilkellik görmeyeceğimi ümit ederim. Cevap beklemeden yürüdü. Erkeklerden uzakta ve ayakta bekleyen kadın öğretmenleri başını eğerek selamladı. Kenara itilmiş kadın öğretmenlerin gözleri minnetle parlıyordu. Onlar da Mustafa Kemal Paşa'ya saygı ve geleceğe güvenle selamladılar. Zavallıların gelecekten beklediği şey erkeklerle eşitlik gibi imkansız şeyler değil, biraz saygıydı. Yumruçal, Nasuhçal hattındaki birlikler cephenin yarılması üzerine geri çekilmeye başlamıştı. Yunan 1. Kol Ordusu yarığı genişleterek çekilen birliklerin yollarını kesmek üzere Türkmen Dağı'na ilerliyordu. Cephe ve grup komutanlıkları birliklerini savaşın dişleri arasından çekip biraz geride toplamak için gün boyu didindiler. İlk iş olarak Kütahya Havalimanı'ndaki uçaklar Eskişehir'e kaçırıldı. Cephe karargahının savaş kademesi cepheye yaklaşarak Eskişehir güneyindeki Karacahisar'a geldi. İsmet Paşa 12. Grup Komutanı Halit Bey'i 4. grubun sol yanında boşluk bırakarak orduyu tehlikeye soktuğu için azarladı. 13.30'da verdiği emirle de bulunduğu hattı kesinlikle savunmasını emretti. Bu azar Halit Bey'i çok sarsacaktı. Birliklerini zaten sertlikle yönetiyordu. Sertliğini daha da arttırdı. Birliklere kesin savunma yapılacağını bildiren emirler yağdırdı. 2. Süvari Tümeni komutanına yolladığı emri şöyle bitirecekti. Tümeniniz bu görevi yapmadığı takdirde sizi şahsen sorumlu tutacağım ve her türlü örfi işlemi yapacağım. Bu asker dilinde kurşuna dizdiririm demekti. Cephe komutanlığı gelen son bilgileri de değerlendirdi. Yarma derinleşmişti, ordu tehlikedeydi. Saat 21.30'da bütün ordunun düşmanla teması keserek bir basamak geriye Karacahisar Seyit Gazi hattına çekilmesini emretti. Ordu bu yeni hatta toplanıp toparlanarak savaşa devam edecekti. Kütahya bırakılıyordu. Yunan ordusunun yararlanmaması için birlikler kesimlerindeki demir yollarını bozup köprüleri atarak çekilmeye başladılar. Asker arasına karışmış paralı ya da gönüllü bozguncular padişahtan izinsiz savaşmanın dine aykırı, milliyetçilerin dinsiz olduğunu fısıldaya fısıldaya cahil erleri zehirleyip durmuşlardı. Bu etkinin çürüttüğü erler çekilişi fırsat bilerek yavaş yavaş sıvışıp gecenin karanlığına karıştılar. Bunlara ordunun dağıldığını, savaşın bittiğini sanan zayıf ruhlular da katılacaktı. Cephe komutanlığı 3 süvari tümenini Albay Fahrettin Altay'ın komutası altında süvari grubu olarak örgütledi. Süvari grubunun görevi çekilen orduyu korumaktı. Bu grup geleceğin ündü süvari kol ordusunu oluşturacaktır.